Sayfa 308. 13. Bölüm. Toplumun serseriler sınıfından olan gerek arkadaşları ve gerekse polisçe beni diye tanınan Benua Lambert de kendini paralı asker sayardı. İşin aslına bakılırsa yalnızca bir kez paralı askerlerin yanında bulunmuştu. Polis onu Paris'te ararken bir uçakla Kongo'ya kaçmış, orada bulunan Dönard'ın 6. Komando Birliği'ne yazılmıştı. Paralı askerlerin lideri her nedense bu korkak küçük adama karargâhta bir görev vermiş, bu görev de onu savaş alanından uzak tutmuştu. Yaptığı işte de yararlı olmuştu, çünkü bu iş ondaki tek yeteneği gerektiriyordu. İstenilen şeyleri bir sihirbaz gibi buluyordu. Tavukların olmadığı yerlerde yumurta, içki yapılmayan yerlerde viski bulurdu. Hangi askeri birliğin karargahında olursa olsun bu gibi adamlar her zaman işe yarar ve zaten çoğu karargahlarda da böyle biri vardır. 6. Komando Birliği'nde hemen hemen bir yıl kaldı ve 1967 Mayıs'ında Schramm'ın Kongo hükümetine karşı girişeceği eylemi sezer sezmez karargâhtan ayrıldı. Bu olaya Dönard'ın karışabileceğini düşünmekte haklıydı. Çünkü gerçekten de düşündükleri doğru çıkmış ve Dönard'ın birlikleri karargâhtaki personelle birlikte savaşa katılmıştı. Artık Benny, Lambert'in başka yöne gitme zamanı gelmişti. Gitmesine izin vermeleri onu çok şaşırtmıştı. Fransa'ya geri dönünce kendini paralı asker diye tanıttı. Sonra da silah satıcılığına başladı. Paralı asker olduğu kesinlikle söylenemezdi ama silah satıcılığını beceriyordu. Tanıdıkları aracılığıyla istediği zaman tabanca ve ara sıra da tüfek bulabiliyordu. Bir Afrikalı diplomatla da yakın ilişki kurmuştu. Afrikalı para karşılığında büyükelçinin masasında duran damgayı da kullanarak kim kullanacak belgesi satmaya hazırdı. 18 ay önce Ostende'deki bir barda Korsikalı Langarotti'ye bundan söz etmişti. Yine de cuma akşamı Korsikalı'nın sesini telefonda duyunca şaşırdı. Langarotti ona ertesi gün ya da pazar günü Cat Shannon'ın onu ziyaret edeceğini söyledi. Bu adı duymuştu ama Charles Ruse'un ona olan kinini de biliyordu. Ayrıca Ruse'un onu aramakta olduğunu ve Shannon'ın Paris'e gelince kaldığı yeri bildirene para vereceğini de duymuştu. Biraz düşündükten sonra Lambert, Shannon'a görüşmek için evinde bekleyeceğini söyledi. ''Evet, belgeyi alabileceğimi sanıyorum.'' dedi. Shannon ondan ne istediğini açıkladıktan sonra. ''Adamım hala Paris'te, onunla sık sık görüşürüm böyle belgeler için.'' Yalan söylüyor, bu işi almak amacıyla onu sık sık gördüğünü uyduruyordu. ''Kaça çıkar?'' diye sordu Shannon sözü uzatmadan. ''15 bin franka.'' dedi Benny Lambert. ''Saçma.'' dedi Shannon, üstelik Fransızca söyledi. Kongo'da öğrendiği ve en büyük Fransızca sözcüklerde bile yer almayan birkaç sözcükten biriydi bu. Piyasa değerinin üstünde ama yalnızca 1000 sterlin veririm. Lambert hesaplamaya çalıştı. Sterlinin o günkü değerine göre 11 bin frankın biraz üstündeydi. Peki dedi. Eğer bu konu hakkında herhangi bir kimseye tek sözcük söylersen seni bir tavuk gibi doğrarım dedi Shannon. Hatta bunu Korsikalı'ya yaptırırım. ''Söz veriyorum, tek sözcük bile söylemem.'' dedi Lambert. ''1000 sterlin vereceksin, mektubu da 4 gün içinde alacaksın. Hiç kimse de bunu duymayacak.'' Shannon 500 sterlin uzattı. ''Parayı sterlin olarak ödeyeceğim.'' dedi. ''Yarısı şimdi, yarısı da belgeyi alınca.'' Lambert itiraz edecekti ki bunun bir yararı olmayacağını düşünerek vazgeçti. İrlandalı ona güvenmiyordu. ''Çarşamba günü seni buradan ararım.'' dedi Shannon. ''Mektubu buraya getir, ben de sana 500 sterlin vereyim.'' Shannon gittikten sonra Benny Lambert nasıl hareket edeceğini düşündü. Sonunda önce mektubu alıp Shannon'a vermeyi, sonra da Ruse'a haber uçurmayı kararlaştırdı. O akşam Shannon gece yarısı Afrika'ya kalkan uçağa bindi ve pazartesi sabahı şafak sökerken uçaktan indi. Uzun bir sürede arabayla yolculuk etmesi gerekiyordu. Arabanın içi çok sıcaktı ve araba çok hopluyordu. Kurak mevsim hala bitmemişti. Yukarıda bulutsuz, masmavi bir gök vardı. Shannon hayatından hoşnuttu. 6 saat süren ve uykusuz geçen bir uçak yolculuğundan sonra bile olsa 1,5 gün için tekrar Afrika'da olmaktan mutluluk duyuyordu. Batı Avrupa'daki birçok kentten daha iyi tanıyordu buraları. Buranın kokusu, sesleri, tek sıra olmuş, kasabadaki pazara giden köylüleri ve başlarının üstündeki yükleri hiç sarsmadan taşıyan kadınları, onun görmeye alışık olduğu şeylerdi. İçinden geçtikleri köylerin çoğunda hurma dallarından yapılan gölgeliklerin altına kurulmuş sabah pazarlarında köylüler bir yandan pazarlık yaparken öte yandan da çene çalıyorlardı. Bütün bu alım-satım işleri kadınların arasında oluyordu. Erkeklerse gölgelik yerlerde oturmuşlar, yalnızca kendilerinin anlayacağı önemli konuları tartışıyorlar, çıplak kahverengi çocuklarsa toz toprak içinde ana babalarının ayakları altında oynaşıyorlardı. Şan'ın iki pencereyi de açmıştı. Üstünden geçtikleri durgun ırmakların, hurmaların, yeşillik yerlerin kokusunu ciğerlerine çekiyordu. Yazar arkadaşının verdiği numaraya havaalanından telefon etmiş ve beklendiğini öğrenmişti. Öğle üzeri geniş arazinin içindeki özel villaya geldi. Araba kapıda durunca Şan'ın şoförün parasını vermeden önce koruyucular tarafından baştan aşağı arandı. İçeri girince görmek için geldiği adamın koruyucularından birini tanıdı. Koruyucu gülümseyerek Shannon'ı selamladı. Shannon'ı arazinin içinde bulunan üç yapıdan birine götürdü ve boş bir oturma odasına aldı. Burada yarım saat tek başına bekledi. Havalandırma aygıtıyla serinletilmiş odanın açılan kapısının çıkardığı sesi duyduğunda pencereden dışarı bakıyordu. Ardından da ayak sesini duyunca geri döndü. Karanlık hava alanının pistinde görüştüklerinden bu yana general pek değişmemişti. Gür sakalı ve kalın sesi aynıydı. ''Ooo, binbaşı Shannon, demek bu kadar erken döndünüz. Buradan uzak duramadınız mı?'' Her zaman olduğu gibi yine ona takılıyordu. El sıkışırlarken Shannon gülümsedi. ''Geri geldim çünkü bir şeye ihtiyacım var efendim. Bir konuda görüşmemizin gerektiğini düşündüm. Bir fikrim var.'' ''Güçsüz bir sürgün sana pek yararlı olamaz.'' dedi general. ''Ama her zaman fikirlerini dinlemeye hazırım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam eskiden de parlak fikirlerin olurdu.'' ''Sürgünde olsanız bile bana yararlı olabilecek bir şeyiniz var.'' dedi Shannon. ''Halkınız hala size bağlı. Benim de adama ihtiyacım var.'' İki adam öğle yemeği boyunca ve öğleden sonra konuştular. Hava karardığı zaman hala tartışıyorlardı. Ve masanın üstünde Shannon'ın yeni çizdiği taslaklar duruyordu. Yanında düz beyaz kağıtla renkli keçe uçlu kalemlerden başka bir şey getirmemişti. Gümrüklerde yapılabilecek aramalar için almıştı bu tedbiri. Güneş batarken ana hatlarda anlaşmışlardı ama bir sürede tasarının ayrıntıları üstünde durdular. Ancak saat 3'te Shannon'ı Paris uçağının kalkacağı havaalanına götürmesi için şoför çağrıldı. Uçağı Şafak'la birlikte kalkacaktı. ''Sizi arayacağım efendim.'' dedi Shannon. ''Benim de hemen bu iş için birini görevlendirmem gerekiyor.'' diye karşılık verdi general. ''Ama 60 gün içinde adamlar orada olur.'' Shannon çok yorulmuştu. Durmaksızın yolculuk etmenin, uykusuz geçen gecelerin, havaalanları ve oteller arasında mekik dokuyup toplantılar ve görüşmeler yapmasının acısı yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı. Araba içinde güneye doğru giderken iki gündür ilk kez biraz uyudu. Paris'e giden uçakta da biraz kestirdi. Bir saat Ouagadougou'da, bir saat Moritanya'da, bir saat de Marsilya'da duran uçak deliksiz bir uyku çekmesine engel oldu. Akşamüstü saat 6'ya gelirken Le Bourget'e indi. 15. günde geride kalmıştı. Shannon Paris'e gelirken Martin Thorpe Glasgow, Stirling ve Perth'e gidecek olan trendeki yataklı kompartımanına yerleşiyordu. Oradan da hukuk danışmanı Dalglish'le görüşmek için Dundee'ye giden trene binecekti. Yanında hafta sonundan önce Bayan Barton'un gözleri önünde Bayan McAllister'in imzaladığı belgelerle Zwingli Bankası'ndan aldığı 4 ayrı çekin içinde bulunduğu el çantası vardı. Her bir çek 7500 sterlin değerindeydi ve Bayan McAllister'ın bormak senetlerinden 75 bin adet almak için yeterliydi. 24 saat diye düşündü birinci mevki yataklı kompartımanının perdelerini kapatırken. Kapanan perdelerin ardında King's Cross istasyonunun platformu kaldı. 24 saat sonra işini bitirmiş olacak, senetleri alıp evine dönecekti. 3 hafta sonra da şirketin başına ipleri Sir James Manson elinde olan biri getirilecekti. El çantasını yastığının altına koyduktan sonra yatağa uzandı ve gözlerini tavana dikti. O salı akşamüstü Shannon, Paris'in merkezi Madeleine'den pek uzak olmayan 8. ilçedeki bir otele yerleşti. Daha önceleri kaldığı Montmartre'daki oteline gidemezdi. Çünkü orada Carlo Shannon adıyla tanınıyordu. Oysa bu kez Kate Brown olarak gelmişti Paris'e. Ama Plaza Suren ötekini hiç aratmıyordu. Yemek için dışarı çıkmadan önce yıkanıp tıraş oldu. Çıkmadan önce otelin yakınında bulunan ve yemeklerini çok beğendiği restoran Mazagran'a telefon edip bir masa ayırttı. Bayan Michel ona çok sevdiği ince filato ve marul salatası hazırlayacağını, yanında da bir şişe pot de şirubu vereceğini söyledi. Shannon iki telefon görüşmesi yapmak istemişti. Her iki telefonda hemen hemen aynı anda geldi. İlk bağlanan Marsilya'dan Bay Lavayon'du, yani Jean-Baptiste Langarotti. Hal hatır sorduktan sonra Shannon, ''Gerekli olan şirketi buldun mu?'' diye sordu. ''Buldum.'' dedi Korsikalı, ''Toulon'da. Çok iyi, itibarlı ve kullanışlı bir şirket. Üstelik limanda kendi ambarları da var.'' ''Adı ne?'' diye sordu Shannon. Bu arada eline kağıt kalem almıştı. Agence Maritime Dufo dedi Langarotti ve harf harf tekrarladı. Sonra da adresini yazdırdı. Alınan malları buraya Bay Langarotti adına gönderebilirsin. Shannon telefonu kapar kapamaz otelin santral memuru onu arayarak Londra'dan Bay Dupre'nin hatta olduğunu bildirdi. Telgrafını az önce aldım dedi Dupre. Shannon ona Turon'daki acentenin adını ve adresini yazdırdı. Tamam dedi Dupre adresi yazdıktan sonra. Dört kalem eşyayı aldım. Burada göndermeye hazır bekletiyorum. Londra'daki acenteye bunları bir an önce göndermesi için gereken talimatı veririm. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Postalları da buldum. Güzel dedi Shannon. İyi iş becermişsin. Bir telefon görüşmesi daha yaptı. Bu kez Ostende'deki bir bara telefon ediyordu. Mark'ın sesini duyabilene kadar aradan 20 dakika geçti. Evet Paris'teyim dedi Shannon. Hani almak istediğim malın örneğini gösterecek olan adam vardı ya. Evet dedi Mark. Onunla görüştüm. Seninle görüşüp fiyat ve öteki konularda konuşmayı kabul etti. İyi. Perşembe akşamı ya da cuma sabahı Belçika'da olacağım. Onunla cuma sabahı kahvaltıdan sonra havaalanı yakınındaki Holiday Inn otelinde görüşmek istiyorum. Otelin yerini biliyorum dedi Mark. Oldu. Onunla görüşüp sana haber veririm. Shannon yarın sabah 10 ile 11 arası beni telefonla ara dedikten sonra telefonu kapadı. Ancak bu telefon görüşmesinden sonra sırtına ceketi giydi ve akşam yemeği için otelden çıktı. Bir an önce dönüp yatmak istiyordu. Shannon uyurken Simon Andy'in uçakla Afrika'ya doğru yol alıyordu. Pazartesi sabahı ilk uçakla Paris'e gelmiş havaalanından bir taksiye atlayarak doğru Victor Hugo Caddesi'ndeki Dahomey elçiliğine gitmişti. Dahomey topraklarına turist olarak gitmek için vize isteyince uzun pembe bir form doldurmak zorunda kalmıştı. Vizeyi ancak salı günü iş saati bitimine doğru alabilmiş, Niamey üzerinden Cotonou'ya gidecek olan gece uçağına ucu ucuna yetişmişti. Bu yolculuk Shannon'ın kulağına gitseydi onu hiç de şaşırtmazdı. Çünkü Shannon, Sir James Manson'ın kafasındaki tasarının içinde sürgün Albay Bobby'nin bir yeri olduğunu düşünüyordu. Ama eğer Simon Andy'in Shannon'ın Afrika'dan yeni döndüğünü duysaydı, rahat uyumak için aldığı hapa rağmen Utah'nın Afrika seferini yapan DC-8'inde uyuyamazdı. Ertesi gün onu çeyrek geçen Mark Vlaming, Shannon'ı telefonla otelinden aradı. Görüşme yapmayı ve örnek getirmeyi kabul etti dedi Belçikalı. Benim de görüşmeye gelmemi istiyor musun? Elbette dedi Shannon. Otele gelince resepsiyon memuruna Bay Brown'u sor. Bir şey daha var. Almanı istediğim kamyonu aldın mı? Evet, neden sordun? Adamın bundan haberi var mı? Vlaming bir süre düşündü, bu sırada sessizlik oldu. Hayır. Öyleyse kamyonu Brüksel'e getirme. Bir araba kirala ve kendin kullan, anlaştık mı? Evet dedi Vlaming ama nedenini anlayamadı. Nasıl istersen. Shannon hala yatağında yatıyordu ama kendini daha iyi hissediyordu. Kahvaltısını istedikten sonra huy edindiği banyosunu yaptı. Her sabah 5 dakika duşun altında kalırdı. İlk 4 dakika buharı üstünde sıcak suyla, son 1 dakikada buz gibi suyun altında duşunu alırdı. Banyodan çıktığı zaman yatağının yanındaki sehpanın üstünde kahvaltısı onu bekliyordu. Yanı başındaki telefondan biri Paris'teki Lambert'e, öteki Lüksemburg'daki Lang ve Stein'dan Bay Stein'a telefon etmek istediğini otel santralına kaydettirdi. ''İstediğin mektubu aldın mı?'' diye sordu Benny Lambert'e. Küçük tefecinin sesi güç duyuluyordu. ''Aldım, dün aldım. Şansın varmış, adamın pazartesi günü iş başındaydı ve o akşam onunla görüştüm. Dün akşam da hazırladığı mektubu bana teslim etti. Ne zaman istiyorsun?'' ''Bugün, öğleden sonra.'' dedi Shannon. ''Olur, param hazır mı?'' ''Kaygılanma, yanımda. Öyleyse 3'te buraya gel ve al.'' dedi Lambert. Shannon biraz düşündü. ''Hayır sen buraya gel.'' dedi ve otelinin adını verdi. Küçük adamla ıssız bir yerde buluşmamayı yeğlemişti. Ama Lambert'in otele gelmeyi kabul etmesi Shannon'ı şaşırttı. Üstelik sesinden de buna sevindiği anlaşılıyordu. Bu işte bir bit yeniği vardı ama bunun ne olduğunu bir türlü çıkaramıyordu. Aklına gelmeyen şey verdiği bilgiyi Parisli tefecinin Ruse'a satacak olmasıydı. Bay Stein'in telefonu bağlandığında Stein öteki telefonla görüşüyordu ve Shannon'ı bekletmemek için biraz sonra arayacağını bildirdi. Bir saat sonra Stein Shannon'ı aradı. ''Tyron Holding şirketinin kurulmasıyla ilgili toplantı için aramıştım.'' diye başladı Shannon. ''Evet Bay Brown.'' dedi Stein telefonun öteki ucundan. ''Her şey hazır. Toplantının ne zaman olmasını isterdiniz?'' ''Yarın öğleden sonra.'' dedi Shannon. Toplantının saat 3'te Stein'in bürosunda yapılmasına karar verdiler. Daha sonra Shannon otel aracılığıyla ertesi sabah saat 9'da Paris'ten Lüksemburg'a gidecek olan ekspreste yer ayırttı. ''Şunu söylemeliyim. Bütün bunları çok garip karşılıyorum. Gerçekten çok garip.'' Baba Duncan Dalglish görünüş ve davranış olarak bürosuyla uyum içindeydi. Bürosu sanki Sir Walter Scott'un eserlerinin daha iyi anlaşılması için olduğu gibi korunmuştu. Bayan Barton'ın tanıklığı altında Bayan McAllister tarafından imzalanan senet devir belgelerini inceledi. Birkaç kez üzüntüsünü belli edercesine of çekti. Londra'dan gelen genç adama hiç de dostça bakmıyordu. Zürih'teki bir banka tarafından verilen çekleri daha önce gördüğü pek söylenemezdi. Her çeki işaret ve baş parmağının arasında tutup uzun uzadıya inceledi. Sonra dört devir belgesini tekrar incelerken konuşmaya başladı. Hak verirsiniz, Bayan McAllister'dan daha önce de bu senetleri almaya çalıştılar. Bayan McAllister hep bana danışır ve fikrimi alırdı. Ben de onun senetleri satmasına engel olurdum diye devam etti. Thorpe Bay Duncan Dalglish'in öteki müşterilerine de aynı şeyi, ellerinde bulunan değersiz senetlerin satılmamasını önerdiğini düşündü. Ama bu konuda bir şey söylememeyi yeğledi. Bay Dalglish, temsil ettiğim kişilerin senetleri bugünkü değerinin iki katına aldığını kabul etmelisiniz. Bayan McAllister de kendi isteğiyle bu senetleri toplam 30 bin sterline sattı. Bana da gelip sizin elinizde bulunan senetleri almak düşüyor. Yaşlı adam yine iç çekti. Bana danışmadan bu işi yapması öylesine garip ki dedi üzülerek. Ticari işlerini hep bana danışırdı. Bu işler için de bana tam yetki vermişti. Ama kendi imzası da geçerlidir diye üsteledi Thorpe. Evet evet, benim yetkim onun imzasını hiçbir zaman geçersiz kılmaz. Öyleyse senetleri bir an önce bana verirseniz iyilik etmiş olursunuz. Londra'ya hemen dönmem gerekiyor dedi Thorpe. Yaşlı adam yavaşça yerinden kalktı. Bir dakika izin verir misiniz Bay Thorpe dedi ve yan odaya geçti. Thorpe onun Londra'ya telefon edeceğini biliyordu ve Bayan McAllister'ın sağırlığından ötürü Bayan Barton'ın aracılık yapması için dua etti. Yarım saat sonra yaşlı adam geri geldi. Elinde bir tomar eski ve rengi solmuş belgeler vardı. Bayan McAllister dediklerinizi doğruladı Bay Thorpe. Bunu sizden kuşkulandığım için yapmadım. Anlıyorsunuz değil mi? Böyle büyük bir işi yapmadan önce müşterime danışmayı uygun gördüğüm için. Haklısınız dedi Thorpe ayağa kalkarak elini yaşlı adama doğru uzattı. Dalglish sanki kendi senetlerinden ayrılıyordu. Bir saat sonra Thorpe trendeydi ve Londra'ya dönerken Angus bölgesinin yeşil ovasından geçiyordu. İskoçya'nın funda örtülü tepelerinden 6000 mil uzakta, Cotonou'nun banliyösünde, Albay Bobby'nin kiralamış olduğu küçük villada Simon Andean, iri yarı ve sevimsiz bir adamla karşı karşıya oturuyordu. Kente sabah gelmiş liman oteline yerleşmişti. Otelin İsrailli müdürünün yardımıyla Zangaro'nun sürgün subayının nerede oturduğunu öğrenmişti. Bobby iri yarı hantal, içinde gizli bir vahşilik olan kocaman elli bir adamdı. Bunların hepsinin bir adamda toplanması Andean'ı sevindirmişti. Ülkeyi felakete sürüklemesi bakımından Bobby, Jean Kimba'yı hiç de aratacağı benzemiyordu. Buraya yüklü bir rüşvet karşılığında Bormak Ticari Şirketi'ne Kristal Dağı'nın maden işletme hakkını satacak bir adam bulmaya gelmişti. Aradığını buldu da. 500 sterlinlik bir maaş karşılığı albay, Bormak'ın Batı Afrika danışmanı olmayı kabul etti. Andean'in yanında getirdiği sözleşmeyi okumak için eline aldı. Genç İngiliz ikinci sayfayı baş aşağı koymuştu ve Bobby sözde okurken bunun farkına bile varmadı. Demek ki albayın okuma yazması yoktu ya da yok denecek kadar azdı. Andean sözleşmenin maddelerini açıklarken çok güçlük çekiyordu. Çünkü yarı Fransızca yarı da Afrika dillerine uydurulmuş İngilizce ile konuşmak zorunda kalmışlardı. Küçük gözlerini sözleşmeden ayırmadan dinleyen Bobby ara sıra başıyla onaylıyordu. Andean Bobby'nin 2 ya da 3 ay kendisi bir daha gelinceye kadar villasından bir yere ayrılmaması gerektiğini birkaç kez anlattı. İngiliz'in anladığı kadarıyla Bobby'nin elinde Zangaro hükümetince verilen hala geçerli diplomatik bir pasaport vardı. Bu pasaportu Bobby Kimba'nın yeğeni olan savunma bakanından ülkeden atılmadan önce edinmişti. Hava kararmadan az önce Bobby sözleşmenin altına imzasını attı. Aslında bu bir imzadan çok karalama gibi bir şeydi ama yine de imza sayılırdı. Aslında bu imzanın pek değeri yoktu. Bobby'ye işin aslı sonra açıklanacak ve Bormak'ın çabasıyla ülkesinin başına getirileceği söylenecekti. İşte asıl ülkenin başına geldikten sonra vereceği imza önem taşıyacaktı. Andean Bobby'ye yeterince para verildikten sonra o imzayı da atacağından emindi. Ertesi sabah şafakla Andean Paris'e, oradan da Londra'ya gidecek uçağın içindeydi.